Ayrım 9.
Bu çalışma sistemini şematik olarak şöyle gösterebiliriz. Günler 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar sayısı 5, 4, 3, 2, 1. Toplam 15 tekrar. Öğrenci sessiz tekrar yapmayı alışkanlık haline getirmelidir. Ders ve konuların tekrarı kuvvet ve neşe ile olmalıdır. Tekrarı yarıda kesmemek için öğrenci kendini fazla yormamalı, dersi yüksek bir ses tonuyla da tekrar etmemelidir. O mümkün olduğu kadar kendi duyabileceği bir ses tonu ile dersi tekrar eder. Çünkü sessiz ders çalışmak da nefsi yorar. Ebu Yusuf'un dersi büyük bir istekle tekrar ettiği rivayet edilir. Harama bakmak ve gayrimeşru yollarla nefsini tatmin etmeye çalışmak unutmaya yol açan hallerdendir. Öğrencinin unutmasına sebep olan maddeler şunlardır. 1. Keşniş denilen baldırrak otunu yeşilken yemek. 2. Ekşi elma yemek. 3. Asılmış kimseye bakmak. 4. Kabirler üzerindeki mezar taşlarının yazılarını okumak. 5. Deve katırları arasından geçmek. 6. Yakalanan biti canlı olarak yere atmak. 7. Ense çukurundan şişe ile kan aldırmak. Bu sayılanların hepsi unutkanlık getirir, hafızayı zayıflatır. Aydın din adamı yetiştirme özlemlerimizle yazılan kitaplarda İslamiyet'in ilk dönemlerine ait inanış, düşünce, görüş ve değer yargılarının 20. yüzyılın sonunda hala ders konusu olabildiği görülmektedir. Bunlardan birkaç örnek verelim. Rızkın bollaşmasına veya eksilmesine, ömrün artmasına veya eksilmesine sebep olan durumlar şunlardır. Kaderi ancak dua geri çevirebilir. Ömrü de ancak iyilik yapmak arttırır. Zira kişi işlediği bir günah sebebiyle kendisine gelecek rızıktan mahrum olur. Yalan konuşmak fakirlik getirir. Sabah vaktinde uyku uyumak da rızka engel olan durumlardandır. Fakirliğe sebep olan hallerden biri yatakta çıplak yatmaktır. Fakirliğin sebeplerinden biri de ayakta yahut çıplakken küçük su dökmektir. Fakirliğin sebeplerinden bir diğeri cünüp iken yemek yemektir. Fakirliğin bir diğer sebebi soğan ve sarımsak kabuklarını ateşte yakmaktır. Fakirliğin 12. sebebi evli bir mendil yahut beyaz bez parçası ile süpürmektir. Fakirliğin bir diğer sebebi kapının eşiği üzerinde oturmak, kapının iki kanadından birine yaslanarak oturmak, dinlenme yerlerinde abdest almak, üzerindeyken elbiseyi dikmek ve abdestten sonra elbiseyle abdest azalarını kurulamaktır. Fakirliğin sebeplerinden biri de lambayı üfleyerek söndürmektir. Zenginlik nedenleri ise şöyle sıralanmıştır. Sadaka vermek, zenginliğin ikinci sebebi erken davranmaktır. Üçüncü sebep güzel yazı yazmaktır. Dördüncü sebep güler yüzlü olmaktır. Beşinci hoş sözlü olmaktır. Altıncısı evin etrafını süpürmektir. Hazreti Hasan Bey Ali'den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Evin civarını süpürmek ve çanakları temiz yıkamak zenginliğe sebeptir. Gazetelerimizden haberleri izlemeye devam edelim. Laiklik din düşmanlığıymış. Laiklik din düşmanlığıdır. Laiklik dini, örfü, adeti yok etmek için kullanılmıştır. Bugün bazı insanlar İslam'ı sadece namaz, oruç, hac gibi ibadetler ve inançlar olarak görüyorlar. Oysa İslam'ın sosyal hayatı düzenleyen yönü de vardır. Müslüman insan hepsini kabul etmek zorundadır. Bu yüzden Müslüman insan laik olamaz. Öğretmene oruç dayağı atıldı. Ağrı ve Erzincan'da iki öğretmen oruç tutmadıkları için saldırıya uğradılar. Bu olay Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Bayburt ve İstanbul'da öğretmen evlerindeki Ramazan yasaklarını su yüzüne çıkardı. Buralarda öğretmen evlerinde ve orta dereceli okullarda kantin ve yemekhanelerin iftar ve sahur saatleri dışında kapattırıldığı bildirildi. Namazda gülen çocuğa dayak. Sabah namazında güldüğü için Kızılca Bölük Kurs ve Öğrenciler Yardım Derneği yurdunda yurt yöneticisi Eyüp Yeniavcı, Bilal Kavcın adlı öğrenciyi kıyasıya dövdü. Ağzından burnundan kan gelinceye kadar dövülen ortaokul öğrencisi karakola sığındı. Cuma dergisinin kapağı şu, şeriata tabi olmayan anayasa tecavüze mahkumdur. Anayasalar şer-i şerife bağlı kalınarak hazırlanmadığı sürece ihlal edilmeye mahkumdur. Biz bu haftaki kapakta bu gerçeği incelemeye aldık. 70 yıllık laik rejimin defalarca değişikliğe tabi tuttuğu anayasalar sürekli tecavüze uğradı. 1982 anayasası da bugün delik deşik. İnsanoğlu çağlar üstü mutlak değerlere dayanmadıkça kendi yaptığı yasaları bizzat kendi çiğnememek durumundan kurtulamayacaktır. Cihat için öldürmüş. Refah Partili İzzet Kıraç, Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday'ı öldürdü. Katilin baro başkanını öldürme gerekçesi şu: baro başkanı davalara tesettürlü girmekte ısrar eden iki avukatı barodan çıkarmış. Refah Partili katil şimdi yargı önünde. Tarikatlar uydudan yayın yapacaklar. Libya'da düzenlenen tarikatlar zirvesinde bir uydu kanalı kiralanması ve böylece dünyaya şeriat propagandası yapacak İslam televizyon kanalı kurulması kararlaştırıldı. RP milletvekili Lütfi Doğan ile 40'ı aşkın Türk tarikat lideri de bu zirveye katıldı. RP milletvekili Doğan, zirvenin en önemli sonuçlarından birinin de tarikatlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtti. Toplantıya Türkiye'yi temsilen sadece RP ve bazı tarikatlar çağrılmış. Diplomatik kaynaklara göre şeriat propagandası ağırlıklı yayın yapacak olan bu TV kanalı büyük ihtimalle dünyada tek laik Müslüman ülke olan Türkiye'yi hedef alacaktır. Hiç kuşkusuz aşırı dinci akımlar kendi çıkarları açısından laik Türkiye örneğini zararlı görüyorlar. Türkiye'de tüm ahlaksızlığın, rüşvetin, pisliğin sebebi inançsızlıktır. Bütün bunların çaresi de İslam'a dönmektir diyenlere gene gazetelerdeki gerçek haberleri, dolandırıcı dincilerin resimlerini gösterelim. Sahte dolar satan imam tutuklandı. Amerika'da fabrikaları bulunan eski imam İsa Saylar, halen Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızın kurduğu İslam Ülkeleri Derneği'nin başkanlığını da yapıyor. Polise sahte Amerikan dolarlarını satarken yakalanan imam tutuklandı. Cemalettin Kaplan dolandırıcı çıktı. Kara ses Cemalettin Kaplan, cami yapılması için Almanya'da belediyenin hibe ettiği 220 bin mark değerindeki arsayı hileli yollardan gizlice Hollanda'da sahibi olduğu vakfın mülkiyetine geçirdi. Kendini İslam dünyasının halifesi ilan eden Kara Ses Cemalettin Kaplan, Almanya'da 2.2 milyar liralık arsa yolsuzluğu nedeniyle mahkemeye verildi. Faiz haramdır dedi, hem faiz aldı hem zimmetine para geçirdi. Cemalettin Kaplan'ın 109 bin Alman markını iç ettiği iddiası çok yaygın. Aynı şekilde vaazlarında faiz haramdır diyen bu örgüt liderinin faiz aldığı gibi zimmetine para geçirdiği de iddia ediliyor. Yüz kısaltıcı suçlu imam. Kozan imamı Mustafa Akyıldız'ın eski eşi, imamın gayrimeşru yaşantı ve ahvaline dayanamayarak zina davası açtı ve imam zina suçundan 6 ay hapse mahkum oldu. Eski eşi imamın ne İslam ve ne de mesleğiyle asla bağdaşmayan yüz kısaltıcı çirkin halini tespit edip zina davası açtığı gibi gördüğü lüzum üzerine halka da bir açıklama yaptı. Süleymancı milletvekiline hileli iflas ve senette tahrifat için soruşturma. Süleymancıların kontenjanından torpille DYP'den milletvekili olan İsmail Amasyalı'nın milletvekilinin kaldırılmasına ilişkin tonla dosya mecliste komisyonlarda bekliyor. Dosyalar hileli iflas, karşılıksız çek, senette tahrifat. Dolandırıcı imama suçüstü. Feriköy Behram Çavuş Camii imamı Hüseyin Kıymık'ın vatandaştan ve Kur'an kursuna giden çocukların velisinden makbuzsuz para aldığı iddia edildi. Diyanet İşleri Teftiş Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde imam 4 yıllık sürede milyarlarca para topladı denildi. Röntgenci Kur'an kursu hocası. Adana'da Kur'an kursu öğretmenliği yapan Orhan Bülbül 1986 yılında röntgencilik yaparken suçüstü yakalanmıştı. Adana'da bu suçtan yargılanırken Tarsus'ta yine Kur'an kursu hocalığına tayin edildi. Fakat Tarsus'ta da aynı şey oldu ve hoca gene suçüstü yakalandı. Sahte diplomalı şeriatçıların kaydı silindi. Mısır El-Eser Üniversitesi'nde Türkiye'den giden sahte diplomalı 700 şeriatçı öğrencinin kaydı silindi. El-Eser Üniversitesi'nden mezun olduğu iddia edilen öğrenciler konusunda Türkiye'nin eğitim ateşeliği yoğun bir çalışma yaptı ve sahte belgelerle ilahiyat eğitimi gören 700 kişiyi saptayarak tümünün okulla ilişkilerini kesti. Refah Partisi'ni ve Milli Görüş Teşkilatı'nın Türkiye'de üniversite sınavlarını kazanamayan İmam Hatip Lisesi mezunlarını Mısır'a götürerek El-Eser Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kaydettirdiği belgelerle ortaya kondu. Kahire Eğitim Ateşeliği son 3 yılda Türkiye'den bu üniversiteye 3000'den fazla öğrenci gönderildiğini, oysa bunların bir kısmının orada öğrenci gibi görünmesine rağmen kendilerinin ya Almanya'da ya da Suudi Arabistan'da bulunduklarının ortaya çıktığını söyledi. Üstelik bunların askerliklerini yapmadıkları halde sahte belgelerle askerliğini yapmış göründüklerini de belirtti. Mercimek, Bosna Müslümanları için toplanan paralardan 50 milyar ile kurban kestirmiş. Bosna Müslümanları için toplanan yardım paralarının bir kısmını Refah Partisi'ne aktardığı öne sürülen yeminli mali müşavir Süleyman Mercimek'in emniyeti suistimal ve yardım toplama kanununa muhalefet suçlarından 5,5 yıla kadar hapis sistemiyle Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Mercimek'in avukatı, Bosna'daki Müslümanlara silah alınması için gurbetçi vatandaşlar tarafından 93 yılı Haziran ayında yurt dışından yatırılan 1 milyon mark, yani yaklaşık 37 milyar Türk lirası ile Mercimek'in kurban kestirdiğini söyledi. Erbakan'ın kardeşiyle Mercimek ortak mı? Kardeş Erbakan'ın Bosna Müslümanları için toplanan paralardaki yolsuzluk nedeniyle dikkati çeken Süleyman Mercimek'le ortak olduğu söyleniyor. Kemalettin Erbakan'ın RP'li belediye yönetime geldikten sonra Sultanbeyli'de çok sayıda arazi satın aldığı ortaya çıktı. Sultanbeyli ve Kartal'da toplam 57 bin metrekare arazi alan kardeş Erbakan'ın Çiftlik Mahallesi'nin neredeyse tamamına sahip olduğu belirlendi. Erbakan'ı nasıl tanırsınız? Profesör Esat Coşan, Erbakan ve taifesinin 40 yıllık dostu ve yakını olan Şeyh Zahit Kotku'nun damadıdır. Şeyhin ölümünden sonra yerine geçen Profesör Esat Coşan, Erbakan'ı şöyle anlatıyor. Erbakan, tuz ve ekmek hakkı bilmeyen bir nankördür. Kardeşlerimizin parasıyla bütçesi kabarmış, şişmiş insandır. Almanya'dan, Suud'dan, Kuveyt'ten gelen paralarla zenginleşmiş insandır. Adam şimdi ben emirim ve istediğim gibi içtihat ederim diyor. Sen içtihat edemezsin. Çünkü sen ne ayet ne de Arapça bilirsin. Ne de içtihadın şartlarından herhangi birine sahipsin. Ne de ekseriyetle tasvip görmüş, seçilmiş insansın. Senin eski yol arkadaşların bile sana kırılmış, senden ayrılmışlar. Profesör Esat Coşan devam ediyor. Bunlar tarihi de bilmiyor. Bunlar cahil. Cihat yapıyoruz diyorlar. Ben cihat eriyim diyor Erbakan. Muhterem kardeşlerim, şu anda bir harf var mı Türkiye'de? Var mı? Yani silahlı bir çatışma var mı? Cihat kafirle olur. Sen cihat yaptın mı kafirlerle? Afganistan'a gittin mi? Orada düşmana silah attın mı? Sen Mercedes arabalara kurulup saltanat sürüyorsun. Nerede yaptın cihat? Cihat emri nerede? Nerede cihat emirliği yaptın? Yapmadın. Sen sadece nutuk attın. Erbakan şimdi bana biat etmeyen kendine din arasın diyor. Böyle saçma şey olur mu? Sen nesin? Ben sana neden uyayım? Metodunu beğenmiyorum ki. Hani nerede ahde vefa? Hani nerede 30 yıllık arkadaşlık? Ben seni 90 yılına kadar desteklemişim. Sen benim vakfımı niye desteklemiyorsun? 2000 yılından önce Türkiye'de İslam Devleti kurulacakmış. Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasiye yönelik suçlamalarından dolayı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Acmendi Tarikatı lideri Müslüm Gündüz, demokrasi laikliğin gayrimeşru çocuğudur dedi. Gündüz'e göre demokrasi ve laiklik Türkiye'de tutmadı. Demokrasi bu halkın değer yargılarına zıttır. Demokrasi ve laiklik ülkelere göre değişir. Ama hürriyeti ve adaleti istemek bir Müslümanın görevidir. Gündüz, İslamiyet için canlarını vermeye hazır olduklarını ve 2000 yılından önce Türkiye'de İslam Devleti kurulacağını söyledi. Bitirirken, bu kitap din kurallarına göre idare edilen din devletlerinde insanların nasıl yaşadığını ortaya koymak amacıyla yazıldı. İç ve dış basında yer alan haber ve yorumlardan oluştu. Dindar ile dinci sözcüklerinin birbirinden kesinlikle ayrı anlamlarda kullanıldığını, burada söz konusu edilenlerin dinciler olduğunu özellikle belirtmek isterim. Son yıllarda din adına oynanmakta olan oyunlar, yani bazılarının politik güç elde etmek için hepimize ait olan dini kullanmak istemesi, İran, Cezayir, Mısır, Sudan, Afganistan, Türkiye gibi İslam ülkelerindeki milyonlarca insanı artık çok üzüyor ve öfkelendiriyor. Dindar insanları kızdıran ve üzen bir başka nokta, Afganistan gibi bazı ülkelerde büyük hızla çoğalan camilerin yapılması, din ağırlıklı sayısız gazete ve dergilerin çıkması için gereken paranın kirli para olması, bunların uyuşturucu ve silah kaçakçılığından gelmesidir. Bu ülkelerde insanları kızdıran ve üzen bir başka nokta da şu: din kuralları gereği erkeğin mahremi olmayan kadınlardan uzak yaşayacağı söyleniyor. Ama gerçek uygulamanın hiç de dürüst ve adil olmadığı, son derece katı dinsel kuralların egemen olduğu din devletlerinde bile erkeklerin dinsel yasakları işlerine geldiği gibi gizlice çiğnedikleri görülüyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde AIDS hastalığı özellikle son yıllarda çok artmıştır. Çünkü bu ülkelerin erkekleri Bangkok gibi uzak doğu şehirlerine düzenlenen seks turlarına sık sık katılıyor ve fahişelerle beraber oluyor ve bu arada AIDS hastalığını kapıyorlar. Ne yazık ki petrolden dolayı çok zengin ama çoğunluğu eğitilmemiş kadınlar kocalarının nereye gittiğini bile bilmiyorlar. Din kurallarıyla yönetilen din devletlerinde saçının teli görünen kadınlar, yurt dışından porno film veya uyuşturucu getiren, içki içen, dans edenler din adına çok kötü şekilde cezalandırılıyor. Ama bütün bu yasak ve cezaların pratikte sadece fakir halk için uygulandığı anlaşılıyor. Devleti yönetenlerin, çok sayıdaki prens, prenses ve emirin, zenginlerin, rüşvet verebilenlerin yaşantısı ise bambaşka. Örneğin Suudi Arabistan'da para gücü her şeyi çözüyor. Altın kaplamalı kapılar ardında en pahalı içkilerin, en yeni porno kasetlerin her çeşidi var. Aynı şekilde Suudi Arabistan'da zina en büyük suçlardan biridir deniliyor. Ama fahişeliğin gizli bir endüstri haline geldiği anlaşılıyor. Hatta 3 derecede ele alınıyor. Birinci grupta Avrupa ve Amerika'dan özel uçaklarla getirilen, ayda 30 bin dolardan fazla ödenen çok güzel ve pahalı kadınlar bulunuyor. Bunlara ayrılırken bol miktarda mücevher hediye edilmesi de yazılı olmayan kural. İkinci grupta Avrupa ülkelerinde de zaten fahişe olarak çalışan, ücreti daha düşük kadınlar var. Üçüncü grup kadınlar Asya, Afrika ve diğer Arap ülkelerinden gelen, genellikle eşlerinden uzakta yaşayan işçilerin birlikte olduğu gruplar. Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan gibi ülkelerde şeriat hükümlerinin uygulandığı söyleniyor. Ama zengin emirlerin çoğunun, örneğin Fransa'da Côte d'Azur'da görkemli villaları olduğu, buralarda şampanyanın su gibi içildiği, çılgın ziyafetler verildiği biliniyor. Çeşitli artistlerin, sanatçıların davetli olduğu bu ziyafetlerin gece geç saatlerden sonra seks partisine dönüştüğü de söyleniyor. İşte o nedenle bu kitapta bazı din devletlerindeki 200'lü yaşam örnekleri sergilendi. Bazı varlıklı İranlı veya Suudi kadınların yurt dışında nasıl yaşadıklarına çoğumuz tanık olmuşuzdur. Riyad veya Tahran havaalanından sadece gözleri görünen giysilerle uçağa binen bu kadınların, uçak havalandıktan sonra tuvaletlerde üstlerindeki örtüleri çıkardığı ve hatta çoğunun kısa eteklerle dış ülkelerde yolculuğu sürdürdüğü çok iyi bilinir. Bundan birkaç yıl önce İngiltere dönüşü yanımda oturan normal giysiler içindeki İranlı bir kadın, yanında taşıdığı plastik torbada çadırının bulunduğunu, uçağı İstanbul'da aktarma yaparken çadırını giyeceğini ve Tahran'a öyle ineceğini konuşmamız sırasında bana açıkça söylemişti. Bu İranlı kadın, İran'da biz Türk kadınlarına çok kızdıklarını, bizim nasıl olup da özgürlüklerimizin değerini bilemeyecek ve dincilerin oyununa gelecek kadar akılsız davrandığımızı bir türlü anlayamadıklarını da hakaret edercesine söylemekten kaçınmamıştı. Çünkü ülkesindeki mollalara ve tüm ikiyüzlülüklere karşı öylesine öfke doluydu ki Türkiye'nin de günün birinde bu duruma düşmesinden endişe duyuyordu. Din devletlerinde kadın ve erkeklerin bir arada bulunmaması nedeniyle halk arasında kız erkek arkadaşlığı sözde imkansızdır. Ama gençler buna da çeşitli çözümler bulmuş, telefon numarasını peçeli kızın ayaklarının dibine düşürüvermek, elden ele dolaşan video kasetlerin kabına telefon numarasını koymak gibi. Suudi Arabistan'da ezan okunmaya başlar başlamaz çok sayıda gencin camiye değil, kuytu yerlere koştukları ve oralarda peçeli kızlarla bir araya geldikleri dikkati çeker. Bir takım notların iletilmesi için en uygun zaman namaz sırasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 6 yıldır gençlerde uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı korkunç boyutlarda artmıştır. Dubai gibi küçücük bir ülkede sadece uyuşturucu madde tedavisiyle uğraşan bir hastane açılmıştır. Bu artışın en büyük nedeni petrol zengini babalarının oğullarını paraya boğması ama onlarla ilgilenmemesidir. En katı din kurallarıyla yönetilen İran'da ise bugün rüşvetsiz hiçbir işin yürümediği biliniyor. Hastanede yatak bulmak için, resmi dairede işinizi gördürmek için hep rüşvet vereceksiniz. Bankerler, üst düzey yöneticiler, hatta parlamento üyeleri rüşvet ve yolsuzluk iddialarından yakasını kurtaramıyor. Devrimin ilk yıllarında katı İslami kurallara uymayanlar doğrudan devrim mahkemesinde yargılanırdı. Şimdi devrim muhafızlarının cebine 3-5 kuruş koyan suçlu anında serbest bırakılıyor. Ama eğer rüşvet verecek parası varsa. Bu kitapta şimdi Şah döneminin kaymak tabakasına ait lüks evlerde yaşayan devlet yöneticilerinin kendi hesaplarına milyarlar kaçırdıkları gösterildi. Örneğin Hümeyni'nin oğlu Ahmet Hümeyni, Cenevre'deki hesabında 27 milyon dolar, Rafsanjani Cenevre'ye 67 milyon İsviçre frangı ve Zürih'e 77 milyon dolar ve 29 milyon mark göndermiş. Ayatullah Behesti bir suikast sonucu öldürülünce Almanya bankalarına 70 milyon dolar kaçırmış olduğu anlaşılmış. Ancak oğlunun açtığı 20 davadan da bir sonuç çıkmamış ve milyarlar Alman hükümetine kalmıştı. Şeriatla idare edilen ülkelerde halk Ramazan ayı boyunca oruç tutmak ve oruç kurallarına uymak zorundadır. Nitekim İran'da bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılacağı gazete ve radyo televizyon ilanları ile duyurulmuş ve oruç yiyenler herkesin gözü önünde kırbaçlanarak cezalandırılmıştır. İran'da veya Afganistan'da din devleti kuralları ilan edilir edilmez kadınların İslami kurallara göre giyinmeleri için yönetmelikler çıkarılmış, fetvalar verilmiştir. O güne kadar başı açık dolaşan kadınların bundan sonra tepeden tırnağa örtünmesi, çador veya çarşaf giymeleri yasayla emredilmiştir. Buna uymayan kadın devlet memuru ise işten çıkarılmış, buna uymayan ev kadınına hiçbir dükkanın mal satamayacağı bildirilmiş, eğer satarsa o dükkana da ceza verilmiş veya dükkanın ruhsatı iptal edilmiştir. Şimdi bu din devletlerindeki uygulamalara bakarak soralım. Din ve vicdan özgürlüğü bu mudur? Laikliğin din özgürlüğünü kısıtladığını iddia ederek Türk yasalarından laikliğin kaldırılması için her yolu deneyenler acaba kendi yaşamlarında böyle zorunlulukları savunabilecekler mi? Şeriatın gereklerine aynen uymakla övünen ülkelerdeki uygulamaları gördükçe Allah benim kızımı korusun demek gelmeyecek mi içlerinden? Laiklik kavramının o ülkede gerçekten din ve vicdan özgürlüğünün var olması demek olduğunu iş işten geçmeden önce acaba kavrayabilecekler mi? Bu kitapta bütün bunları yazma amacım şu. Bir süredir ülkemizde laik düzeni yıkmak isteyen ve din devleti kurulmasının peşinde olan bazı gerici çevrelerin sakız gibi dillerine doladıkları sözler var. 70 yıllık bir düzende cumhuriyete ve demokrasiye dayanarak Türk gençliğini zehirlediler. Dini siyasetten men ettiler. Dinsizliği siyaset yaptılar. Atatürkçülük dediler, medeniyet dediler, gençliği yiyip bitirdiler. Artık gençlik özüne dönmelidir. Öz de İslam'dır, Müslümanlıktır. Yani kurtuluş İslam'dadır. Ülkemizde İslam düzeni benimsenmeyip batılı bir düzen benimsendiği için devletimiz ve milletimiz her geçen gün uçurumun eşiğine doğru hızla sürüklenmektedir. Hırsızlığın çaresi İslam Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de demokrasi namı altında işlenen suçların bir türlü biteceği yoktur. Bunun için İslam'ın hakim olduğu bir rejim yani İslam Cumhuriyeti düşünülmelidir. Mevcut laik sistemde iktidar sahibi olan herkes yolsuzluk yapıyor. Bunun birinci sebebi kişinin Allah'a ve ahiret gününe iman etmemesidir. İkinci sebebi İslam insanların şehvetlerine kapılabileceğine, mal hırsına düşebileceğine inandığı için bu yolları tıkamıştır. Bunlar faiz, rüşvet, içki, kumar, fuhuş işletmeciliği, hileli imalattır. Bizim toplumumuz için yapılacak şey insanları Yaradan'ın koyduğu düzen ve İslam'la terbiye etmektir. İnsanlar kendi başlarına kaldıkları zaman dürüstlüklerini ancak imanla sağlayabilirler. herhangi bir imanla değil, İslami imanla sağlayabilirler. Peki İslam dinini hiç dillerinden düşürmeyen ama bu arada en büyük yolsuzlukları ve hırsızlıkları yapan, rüşvet veren ve alan, her çeşit dolandırıcılığı yapanlara ne demeli? İşte bu kitapta bazı din devletlerinde de yapılabilen ikiyüzlü uygulamalar gazeteler dolusu haberlere dayanarak sergilendi.